Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar, kıymetli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Kültür Dünyamızdan Manzaralar programına hoş geldiniz efendim. Değerli kültür tarihçimiz Dursun Güllek Bey ile beraberiz. Bu Ramazan-ı Şerif'in ilk Kültür Dünyamızdan Manzaralar programında. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı hoş Ramazanlar. Eyvallah. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun.
Cümlemizin inşallah.
Çok teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor hocam? Bu hamdolsun, huzur günleri, iyi, bereket günleri.
İyi geçiyor. Yani ben şahsen rahatım. İlk gün biraz baş ağrısı yaptıysa da o hiç mühim değil. Şimdi gayet güzel geçiyor. Ramazan rahmet ayıdır, değil şefkat mi? Ayıdır,
huzur
merhamet
ayıdır.
Huzur ayıdır, sağlık ayıdır. Sağlık da ikiye ayrılır malum. Maddi sağlık, manevi sağlık. İkisi de önemlidir. Efendim, maddi sağlık önemlidir çünkü bu konuda bir hadisi şerifin olduğunu biliyorum. Buyuruluyor ki, Efendimiz buyuruyor ki, ilmi ebdan, ilmi edyandan önce gelir.
Yani?
Bedenlere ait ilim ki bunun adı tıp ilmidir. Efendim, dine ait ilimden önce gelir. Bu daha faziletlidir manasına değil, önceliklidir manasınadır. Öyle ya, insanın maddi sağlığı yerinde olmazsa, manevi görevlerin de bir hakkını yapamayacağı için efendim ilmi tıbbın öne alınması akla da mantığa da uygun bir harekettir. Bu maddi sağlık elbette çok önemli. Ama tabii maddi sağlık önemli ama bunun süresi kısıtlıdır. O da dünya hayatıdır.
Evet.
Efendim bu kısıtlı süre bitince esas olan manevi sağlık başlıyor ki efendim manevi sağlık da bu dünyada kazanılıyor tabii. Mühim olan manevi sağlıktır. Manevi sağlık nasıl elde edilir? Gayet kısa söyleyeyim. Allah'ın ve peygamberin emirleri, yasakları yerine getirilirse manevi sağlık elde edilmiş olur. Allah bir fırsat veriyor Ramazan sayesinde biz kullarına. Efendim, manevi sağlığınızı daha da güzelleştirin manasında oruç ibadetini vermiş, görevlendirmiş, üzerimize vecibe olmuş. Evet, orucun maddi faydaları, sağlıkla alakalı faydaları çok. Zaten günlerce onu dile getiriyoruz. Eyvallah. Ama esas olan manevi sağlığı kazandırmasıdır ki zaten bu bir fırsattır. İslam uleması öyle söylüyor. Allah Ramazan ayıyla, işte mübarek günlerle, kandillerle, buna benzer zaman dilimleriyle kuluna fırsat verir. Zaten bir büyüğümüzün dediği gibi hayat Allah'ın insana tevbe etmesi için verdiği bir mühlettir.
Hayat insana Allah'ın insana tevbe etmesi için verdiği bir mühlettir.
Bu mühlet içinde de işte böyle Ramazan gibi ikram-ı ilahiler oluyor ki manevi kazançtır. Ne mutlu Ramazan'ın manevi feyzini hissede tada tutanlara. Efendim, o manada hamdolsun mutluyuz, iyiyiz. Vücut makinası da dinleniyor yani. 11 ay çalışan bir motor düşünün ki bunun bakıma ihtiyacı var kardeşim. Yani ben mesela bu rahatlığı hissediyorum bak. Biraz şekerim var ama ona rağmen tutuyorum ve hiç de bir zararını görmüyorum.
Elhamdülillah.
Evet, Allah'a şükür.
Evet.
Tecrübeme binaen söylüyorum. Yani öyle ulu orta konuşmuyorum. Yani.
Eksik olmayın. Gerçekten gönül sofralarının böyle kurulduğu bir ay hocam.
Evet tabii. Yani, manevi ziyafet.
Manevi ziyafet. İşte o iftar sevincinin paylaşıldığı, Ramazan'ın bereketinin, huzur ikliminin paylaşıldığı çok müstesna bir zaman dilimi. Ve tabii bizim çok zengin de bir Ramazan medeniyetimiz var değil
tabii
mi hocam?
Tabii ki. Ramazan medeniyeti. Evet, bu önemli bir söz, önemli bir cümle. Benim bilebildiğim kadarıyla rahmetli Süheyl Ünver Hoca'nın bunu ilk defa kullandığını ve bir makale yazdığını biliyoruz. Evet, İslam medeniyetinin bir bölümüdür, bir sayfasıdır, bir formasıdır Ramazan medeniyeti. Çünkü külliyetli bir açıdan bakmak lazım. Ramazan deyince oruç var, iftar var, zekat var, sadaka var efendim ve başka programları da kendisine davet ediyor.
Teravihi var, sahuru var.
Efendim insanlara karşı daha mülayimetle davranılması için bir fırsat da veriyor. Böyle külliyetli bir açıdan bakınca hakikaten Ramazan medeniyeti diye bir medeniyet var ki bu medeniyeti de Osmanlı medeniyetinde daha parlak sayfalar halinde görüyoruz. Yani İslam dünyasında büyük bir sevinçle karşılanan oruç öteden beri Osmanlı'da, Selçuklu'da daha muhteşem tablolar halinde kendini gösteriyor idi. Sırf iftar sahnelerini efendim anlatsak Ramazan evet. medeniyetinin ancak bir özelliğini dile getirmiş oluruz. Efendim bir Ramazan fıkrası nakledelim o zaman.
Lütfen buyurun yeri gelmişken buyurun hocam.
Koca Ragıp Paşa Sultan 3. Mustafa'nın sadrazamıdır biliyorsunuz. Hı hı. Efendim sadrazam da bugünkü manada başbakan demektir. Koca Ragıp Paşa önemli bir insan. Bir kere aklı başında bir siyaset adamı. Ama aynı zamanda kitabiyat bilgini, kütüphanesi var. Hı hı. Alimleri, şairleri çok seviyor. Onlarla toplanıp muhabbet etmekten büyük bir haz duyuyor. Efendim ve bir vakıf kütüphanesi kurmuş. Beyazıt'tan Aksaray'a giderken Laleli dediğimiz semtte, caddenin solunda, ana cadde üzerinde Koca Ragıp Kütüphanesi, Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi var ki binası
hala duruyor.
Cami de
var
duruyor.
Mı hocam? Efendim? Cami var mı?
Camisi var mı yok mu şu anda tereddüdüm olduğu için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama kütüphanesi var ve İstanbul'un meşhur kütüphanelerindendir bu. Bu kütüphaneyi kurunca buna bir de hafızı kütüp bulmuş, görevlendirmiş. Malum eskiden kütüphane müdürlerine
hafızı
kütüp derlerdi. Devrin şairlerinden, söz ustalarından, efendim ağzı laf yapan taifesinden bir zattır ki bu şair Haşmet diye bilinir. Hı hı. Efendim işte bir Ramazan akşamı kütüphanede karşılaşıyorlar. Koca Ragıp Paşa Haşmet diyor, bak mübarek Ramazan ayı geldi. Senin namaz borcun, oruç borcun var mı diyor. Haşmet hemen taşı gediğine koyup diyor ki, Paşa Hazretleri namaz borcunu, oruç borcunu Cenab-ı Hak soracak. Sizin sormanız gereken soru, bakkal manav borcun var mı?
Haksız değil hocam.
Evet, tabii. Sana ne namaz borcundan, oruç borcundan? Efendim işte sözü yerinde ve zamanında söyleyince maksat hasıl oluyor. Karşındaki adam paşa dahi olsa.
Paşa dahi
padişah
olsa.
Dahi olsa. Tarihimizde çok böyle paşalara, padişahlara söylenmiş sözler. İşin güzel yanı da onlar da hoşlanmışlardır. Yani öfkelenmemişlerdir. Çünkü güzel sözde iksir vardır. Doğru. Öfkelendirmez, sevindirir.
Doğru. Ve tabii hocam mesela diş kirası diye bir medeniyetimizin zenginliği var.
Tabii.
Ramazan medeniyeti deyince ilk akla gelen hususiyetlerden biri.
Evet, şimdi biz zaman zaman ev kiralarından yakınıyoruz ya. Diş kiraları da pahalıydı Osmanlı'da, öyle şey değil yani. Nerede okudum şu anda hatırlayamıyorum. Galiba Uğur Derman hocamızın bir yazısında karşılaştım. Paşanın biri iftar yemeğini hazırlattırırken efendim pilavı çok fazla yapmalarını söylermiş. Hı hı. Ve pilav tabaklarının içine, pilavın içine daha doğrusu, küçük küçük altınlar koydururmuş. Hı hı. Efendim iftar esnasında kimin kaşığına gelecek? O da diş kirası yöntemi. Hı hı. Evet. Diş kirası olarak ev veremler bile var.
Allah Allah.
Evet, evet, evet. Ki tarihe geçmiş en önemli diş kirası Osmanlı'nın son döneminde cereyan etmiştir ki o da Sultan Aziz'in gittiği bir iftardır. Devrin padişahı Sultan Aziz Yusuf Kamil Paşa'ya, ki sadrazamıdır, iftara gitmek istiyor. İkindi namazını Bayezid Camii'nde kılıyor. Camiden Zeynep Hanım konağına kadar kırmızı halılar döşeniyor. Zeynep Hanım konağı, bilmeyen dinleyicilerimiz için söylüyorum, bugünkü edebiyat fakültesidir. Hilali'deki camiyle arası yakın tabii.
Evet.
Efendim, işte Yusuf Kamil Paşa ve Zeynep Hanım müşterek orada yaşıyorlar. Oraya iftara gidiyor. Ve bir padişahın sadrazamının iftarına gitmesi, konağına iftara gitmesi, o günün gazetelerine konu oluyor. Önemli bir olay çünkü. Alâ-i vâlâ ile gidiliyor. Efendim iftar yapılıyor, yeniliyor, içiliyor. Osmanlı Ramazan geleneğinin bir gereği olarak diş kirası verilmesi gerekiyor ama koskoca padişaha ne gibi bir diş kirası verilir?
Şanına yakışır bir, evet, diş kirası
yani,
olmalı.
Evet. Şimdi düşünüyor, taşınıyor. Şöyle bir çözüm yolu buluyor. Yusuf Kamil Paşa o muhteşem konağın tapusunu gümüş bir tepsiye koyuyor. Diş kirası olarak padişaha takdim ediyor. Padişah da alıyor. Memnun oldum, mahzuz oldum. Ben de size geri hibe ettim diyor. Efendim böyle bir jest ortamı meydana çıkıyor. Fakat bitmedi daha senaryo.
Evet.
Efendim Zeynep Hanım'ın da bir diş kirası vermesi gerekiyor. Atebe-i Ulya'ya gerekli saygıyı hürmete gösterdikten sonra diş kirasını veriyor. Ama Zeynep Hanım çok daha zeki bir yöntemle diş kirası hazırlıyor. Şeyhül Hattatin, Hattatların şeyhi, medarı iftiharı olan Amasyalı Şeyh Hamdullah'ın o usta kaleminden, mübarek kaleminden çıkmış müzehhep bir Kur'an-ı Kerim'i, tesipli, süslü, maddi değeri de çok yüksek olan bir Kur'an-ı Kerim'i altın bir tepsiye koyup padişaha diş kirası olarak veriyor. Bu sefer padişah çok seviniyor ve iade etmiyor onu. Ya. Üç defa kelamullahı öpüp başına götürdükten sonra memnuniyetle kabul ediyor ve orada bulunan herkes Zeynep Hanım'ın zekasına hayran oluyor.
Ve hocam evet, verirken makalenize de geçiyor. Söylediği sözler de çok manidar. Abd-i aciz ve haremim cariyeniz.
Evet, tabii.
Efendimizin azat kabul etmez kullarınızız. Dünyada mal mülk namına neye sahipsek hepsini veli nimet Efendimiz sayesinde elde ettik. Dolayısıyla hepsini Atabey-i Şahanenize arz ediyoruz diyerek böyle görünmemiş, duyulmamış bir diş kirası takdim ediyor.
İşte Ramazan medeniyetinden böyle bir tablo sunmuş olduk. Daha ne çok muhteşem tablolar var. O bakımdan Ramazan medeniyeti sözü şümullü bir sözdür.
Doğru.
Bu konuda güzel kitaplar da yazıldı. Ramazan'la alakalı edebiyatçılarımızın çok güzel eserleri var. Halit Fahri Ozansoy'dan tut, Refik Cevat Ulunay'a kadar, efendim Cenab-ı Şahabettin'den tut, diğer birçok yazarımıza kadar Ramazan'la ilgili çok güzel eserler hazırladılar. Hele Cenab-ı Şahabettin'in bir Ramazan kitabı var ki, dili çok güzel, bugünkü nesillere biraz ağır gelir ama efendim hazmetmeleri gerekiyor. Şimdi bazı yemekler mideye ağır gelir ama güzeldir yani.
Evet.
Acılı bir Adana kebabı biraz belki gözünüz yaşarır yerken ama lezzetini de alırsınız. Bu edebi eserlerde öyledir. Lisan itibariyle bir kopukluk yaşadığımız için okurken biraz zorlanabiliriz. Ama dikkatle okunursa, lügatlere bakılarak, hazmedilerek okunursa onun da manevi lezzeti kendini derhal gösterir.
Evet. Fakat hocam ders saadette Ramazan akşamlarını okurken evet, mesela ayrı bir lezzet alırız sizin. Eyvallah. Bu anlamda. Çok evet, değerli eserlerinizden biri. Kubbealtı yayınlarından çıktı değil mi?
Çıktı. Klasik olmasın diye çok az bilinen fakat çok kıymetli olan makaleler seçtim.
Çok güzel.
Tahirül Mevlevi gibi efendim işte daha buna benzer çok az bilinen fakat kıymetli olan yazarların Ramazan'la bayramla ilgili eserlerin daha doğrusu yazılarını topladım. Cemalettin Server Revnakoğlu gibi sadece Ramazan değil bayramla ilgili de yazıları topladım. Ramazan'la ilgili olanını Ders Saadet'te Ramazan akşamları, bayramla ilgili olanları da Ders Saadet'te bayram sabahları adıyla bir araya getirmiş oldum. Erbabına sunulur.
Evet. Kubbealtı yayınlarından
çıkan bir eserimiz. Yayınlarından çıktı. Şu anda da basımları bitmek üzere.
Çok güzel. Dinleyicilerimize de tavsiye ediyoruz. Peki hocam, Vahdet Gazetesi'nde yayınlanan bir makaleniz yine Ramazan ayı içerisinde. Talat Paşa oruç tutuyor muydu? Başlığı
evet,
taşıyor.
Evet.
Tutuyor muydu hocam?
Tutuyormuş. Tutuyormuş. Çünkü kesin kaynağından öğrendik.
Nasıl?
Yakın şahitlerinden biri. Efendim şöyle, şimdi Ramazan Müsahabeleri diye bir kitap var. Bugünkü nesillerin bilmediği bir kitap bu. Sahih-i Buhari mütercimi diye bilinen bir hocamız vardı. Profesör Kamil Miras.
Evet.
Babanzade Ahmet Naim'in vefatından sonra, ki rahmetli ancak 3 cildini tercüme edebilmişti Sahih-i Buhari'nin Arapçadan Türkçe'ye. Halbuki daha epey var. Ondan sonra işte bu Kamil Miras Hoca Efendi tamamladı. Kendisi Sahih-i Buhari mütercimi diye bilinir. Tabii başka eserleri de var. İşte bu başka eserlerinden biri de Ramazan Müsahabeleri adlı kitabıdır.
Bilmeyen dinleyicilerimiz için müsahabe derken hocam?
Sohbetleri evet. Demektir. Evet, bunu karıştırıyorlar bazı arkadaşlar.
Musahabe var.
Yakın şeye var. Muhasebeyle karıştırıyorlar. Ben bir zamanlar bir radyoda uzun süre tarih müsahabeleri adıyla bir program yaptım. Zaman zaman bazı arkadaşlarla karşılaştırdık. Derlerdi ki hocam, Ramazan muhasebelerinizi dinledik, çok hoşumuza gidiyor. Ben de gülmekten kendimi zor alırdım tabii. O zaman ne oluyor? Ramazan hesaplamaları oluyor.
Evet.
Değil mi? Muhasebe. Muhasebe. Hesapla. Muhasebeci misin diyorlar yani. Mesela bu bilinmeyecek bir şey değil. Bu işi yapana da muhasip deniliyor. Çok benziyor değil mi kelime? Müsahip, muhasip. Müsahabe, sohbet kökünden geliyor. Efendim, bu Hoca Efendi'nin devrin bazı dergilerinde, gazetelerinde Ramazan'la alakalı yazdığı makalelerin bir araya getirilmesinden oluşan bir kitaptır ki bu muhtemelen oğlu Sedat Miras tarafından kitaplaştırılmıştır. Ama Ramazan, oruç, Ramazan medeniyeti hakkında sadece kuru bilgiler vermiyor. Hoca Efendi anlattığı dini konuların arasına efendim Asr-ı Saadet'ten, Peygamber Efendimiz'den, hadis-i şeriflerden, daha sonra meydana gelen olaylardan da bir takım örnekler veriyor ve akıcı bir hale getiriyor kitabını. Orada işte Fatih Camii'nde karşılaşıyorlar. Talat Paşa ile bu zat-ı muhterem Kamil Miras Hoca. Talat Paşa bir mevzu duymuş, ilgilenmiş. Bak şimdi biz bu İttihat Terakki'nin 3 önemli paşasından biridir biliyorsunuz. Talat Paşa, Cemal Paşa, Enver Paşa.
Evet.
600 senelik Osmanlı İmparatorluğunu 10 yılda yıkan insanlar diye bilinir. Ama doğrudur, ben de o kanaatteyim. Öyle de olsa bu insanların müsbet yönleri de vardı. Bir Müslümanın dikkatli olması lazım, hassas davranması lazım. Huzma sefa dama keder sözü gereği iyisini alıp kötüsünden uzak durması gerekiyor. İnsanları, siyasi şahsiyetleri değerlendirirken de insafı elden bırakmamak lazım. Müsbet yönlerini de görmek gerekir. O netameli günlerde Talat Paşa ilim adamlarıyla da ilgilenmiş. Onu bir sohbetimizde uzun uzun anlatmıştık. Ali Emiri Efendi'yi efendim bulması, Divan-ı Lügat-ı Türk'ü basılması için adeta sıkıştırması safhasını daha önceki sohbetlerimizde anlatmıştık. Öyle yönleri de var. Şimdi bu Kamil Miras Hoca ile işte karşılaşıyorlar. Şöyle bir şey duymuş Talat Paşa. Fatih Sultan Mehmet Han kendi yaptırdığı camiye, Fatih Camisi'ne ve caminin etrafındaki medreselere arada bir gelirmiş, talebeleri teftiş maksadıyla veya onlarla işte böyle görüşmek, hemhal olmak, başlarını okşamak, teşvik etmek için arada bir gelirmiş. Bunu duymuş Talat Paşa, aynısını kendisi de yapmak istiyor. Öyle bir hevese kapılıyor. Efendim işte bir hafızlar cemiyeti var. İşte hafızlar böyle ayrı ayrı okuyorlar. O diyor bizim Edirne'de böyle yapılmaz diyor. Hepsi birden okur diyor. Sıra sıra olurlar falan filan derken bu konuda sohbet ilerlerken yekten bir soru soruyor efendim işte Talat Paşa'ya. Hoca Efendi, Kamil Miras Hoca. Peki diyor, oruç tutuyor musunuz diyor, paşam diyor. Ondan sonra annem hayatta olduğu müddetçe tutacağım diyor.
Evet.
Efendim o zaman Kamil Miras diyor ki ama paşam diyor, oruç anne için değil Allah için tutulur diyor. Bunu ben de biliyorum diyor. Fakat diyor önce annem için tutuyorum sonra Allah için tutuyorum diyor. Yani oruçluyum diyor. Buradan anlıyoruz ki evet Talat Paşa oruç tutuyormuş.
İlk orucu annemin gönlünü hoş etmek için tutarım. Öbürlerinin tamamıyla Allah rızası
için. Tabii herhalde güzel bir cevap. Yani nükteli bir cevap veriyor.
Evet.
Böyle ibretamiz anekdotlar daha bir hayli var bu bahsi geçen eserde. Hmm.
Ramazan ama müsahabeleri.
Müsahabeleri güzel de bir isim. Buradan bir de şöyle bir netice çıkarıyorum. Osmanlı uleması dini konuları işlerken mücerret konular anlayışa daha yaklaşsın, insan zihnini daha iyi okşasın diye konuyla alakalı latifeleri, şiirleri, fıkraları münasebet düşürerek mutlaka nakledilirlerdi. Ondan dolayı sözleri, sohbetleri zevkle dinlenir, kitapları da yine aynı zevkle okunur idi. Çünkü hakikaten insan zihni mücerret konuları kavramakta zorlanır veya üşenir, efendim devam ettiremez. Ama böyle garnitür kabilinden latifeler nakledilirse konuyla alakalı zihinde daha iyi kalır.
Çok daha anlaşılır.
Tabii.
Doğru.
Hoca da bu usule riayet etmiş, kitabını böyle süslemiş.
Evet. Hocam Ramazan musahabeleri demişken, Ramazan sohbetleri demişken, bizim Ramazan medeniyetimizde biraz daha Ramazan ayına has bir zengin bir sohbet kültürümüz de var.
Eyvallah.
Değil mi?
Tabii tabii.
Bugün hala da devam ettiğini de söyleyebileceğimiz.
Üç aşağı beş yukarı bugün de devam ediyor ama Osmanlı bunu bir bakıma sistemleştirmişti.
Nasıldı hocam o?
Mesela en başta huzur dersleri geliyor tabii. Huzur dersleri Ramazan'a münhasır bir derstir. İlk defa benim bildiğim kadarıyla, bilebildiğim kadarıyla Sultan 3. Mustafa döneminde başlıyor. Daha önce de var da bu padişah resmileştiriyor. Belli bir sisteme bağlıyor. İkindi namazı işte iftara kadar hoca efendiler saraya geliyorlar. Padişahın huzurunda yapılıyor bu dersler. Ders dersek öyle kuru bilgiler verilen bir ders değil. Hakikaten sohbet havası içinde. Efendim tefsir dersi yapılıyor mesela. Çok makbul bir tefsir vardır. O zaman çok tutulan Kadı Beyzavi tefsiri. Bu tefsiri okuyup açıklıyor hoca efendi ki ona mukarrir deniliyor. Mukarrir. Eseri takrir eden, okuyan. Diğer hoca efendiler dinliyorlar. Dinleyenlere de muhataplar deniliyor. Ama sade dinlemekle kalınmıyor tabii. Sorular soruluyor, münakaşalar, münazaralar oluyor. Bazen böyle ateşleniyor efendim. Padişahlar da meşreplerine göre efendim iştirak ediyorlar. Onlar da soru soruyorlar. Hatta bazen muhataplar arasındaki hocaları birbirlerine takıştırıyor padişah. Bundan da zevk alıyorum. İkinci Mahmut bunu çok yaparmış.
Evet.
İkinci Mahmut'un böyle bir özelliği de var. Bilmiyorum nerede okudum herhalde. Herhalde Huzur Dersleri isimli kitapta Ebu'l-Ula Mardi'nin iki ciltlik muazzam bir kitabı vardır Huzur Dersleri adıyla. Profesör rahmetli İsmet Sungur Bey bunu hazırlamıştır. Orada çok güzel bilgiler var bu konuyla alakalı. Zannediyorum orada okudum. İşte ikinci Mahmut bir gün yine huzur dersleri yapılırken enfiyet tiryakisi bir hocayı kafasına takmış efendim iftara yakın buna demiş epeyce soru soracağım demiş bakalım öyle yapmış efendim demiş ki padişahım kulunuz malum haliniz maalesef böyle bir hususiyetim özelliğim var. Şimdi başım dönüyor ben enfiye çekmeden yaşayamıyorum. Şu anda da oruçluyum. Lütfen cevaplarını iftardan sonra vereyim diyor. Hayır şimdi vereceksin diyor padişah. Yine ikinci defa özür diliyor. Başım dönüyor diyor. Konuşacak halde değilim diyor. İftardan sonra vereyim deyince padişah ısrarla efendim üçüncü defa hayır şimdi vereceksin deyince o hoca ismi de var ama ismini unuttum dayanamıyor. Yeleğinin cebinden enfiye kutusunu çıkarıyor. Şöyle derinlemesine diye çekiyor. Ben 61 güne razıyım. Ne sorarsanız sorun şimdi diyor. Hadi bakayım diyor. Böyle güzel. Halbuki orada 5-10 dakika zaman kalmış.
Ya.
Padişah bir nevi muziplik yapıyor. Böyle şeyler de olurmuş tabii. Huzur dersleri esnasında tabii tadına doyum olmayan bir sohbetti bunlar. Ve bir Osmanlı'da Ramazan geleneği idi. Az önce de ifade ettiğim gibi bu kayıtlara da geçmiştir. Başta Ebu'l-Ula Mardi'nin o muhteşem eseri olmak üzere huzur dersleri adıyla da kitaplar hazırlanmıştır. Başka eserler de var. Efendim tabii sadece padişahların huzurunda yapılan derslerden ibaret değil. Sadrazamların konaklarında da böyle sohbetler oluyor. İşte demin söylediğim gibi mesela Koca Ragıp Paşa'nın konağında olsun. Efendim diğer bazı Şeyhülislamların mesela Dürrizade'nin konağında olsun. Bu türlü Ramazan musahabeleri, sohbetleri yapılıyordu. Bir Osmanlı geleneği. Bugün de bunlar yapılıyor. Biraz kalitesi düşmüş olsa da efendim yine yapılıyor. Bu vesileyle şunu söylemek isterim.
Buyurun
mesela
hocam.
Huzur dersleri geleneğini bugün tekrar ihya etmek lazım.
Doğru.
Evet. Cumhurbaşkanlığı köşkünde niye huzur dersleri yapılmasın mesela Ramazan ayında?
Huzur dersleri geleneğini bugün tekrardan
ihya etmek lazım.
Peki hocam ilk İstanbul'a geldiğiniz işte bu 1970'li yılların başında. Mesela o zamanların Ramazan'ını şöyle bir gözünüzün önüne getirdiğinizi hatırladığınızda böyle tadına doyum olmayan sohbetler olur muydu? Sizin katıldığınız sohbetler
tabii benim
olur
de işte İlim Yayma Cemiyeti'nde olurdu. Başka gittiğimiz ilimle, kültürle alakalı mahfillerde bunlar yapılırdı. Efendim bugünkü kadar maddi imkanlar müsait değildi ama manevi havası vardı ve bir de Osmanlı bakiyesi dediğimiz yaşlı insanların katıldığı, bulunduğu ortamlar olduğu için bize maddi zevk kadar, yani orucumuzu açarken duyduğumuz maddi zevk kadar manevi zevk verdi onların bulunmaları. Düşünün şimdi, yani bir yerde iftar veriliyor. Efendim siz oraya gitmişsiniz, bakıyorsunuz Necip Fazıl da orada. Üstad orada olduğuna göre mutlaka bir konuşma yapılır yani. Mecbur artık.
Evet.
Yahut işte Serden geçti, ne bileyim ben, böyle büyüklerimiz işte Mahir İz Hoca falan. Böyle ortamlarda bulundum tabii o yıllarda. Dediğim gibi maddi imkanlar biraz kısıtlıydı ama manevi tadı vardı. Efendim azdı fakat kaliteli idi. Bugün bu durum daha da büyüdü, genişledi. Ama maddi genişlemesine mukabil bir manevi zafiyetinin olduğunu da söyleyelim.
Peki hocam, merhum Sahaflar Şeyhi Muzaffer Ozak Efendi ile böyle bir iftar meclisinde...
Yok, iftar meclisinde bulunmadım ama daha çok ben onun dükkanında ziyaret ederdim, sahaflardaki. Oradaki sohbetlerine katılırdım. Keşke bulunabilseydim. Onun mesela kitapları vardır, 3 cilt irşat... Efendim Envarül Kulüp, o da 3 cilttir. Orada tabii ki güzel Ramazan sohbetleri ve Ramazan medeniyetiyle alakalı vaaz ve nasihatleri var ki böyle zevkle okunur.
Evet.
Tavsiye ederim yani dinleyicilerimize.
Bu Envarül Kulüp adlı eserdir.
Envarül Kulüp ve İrşat. 3'er cilden 6 cilttir bunlar. Bendeniz bu eserleri birkaç defa hatmetmişimdir. Yani yine de okuma ihtiyacı duyarım. Çünkü et tekrarı ahsen velev kâne 180. Hele şu Ramazan'da efendim illa sohbet istiyorsak bunu gözlerimizle de yapabiliriz. Gözlerle nasıl sohbet yapılır? İşte böyle eserleri okumak suretiyle.
Doğru. Yeri gelmişken Muzaffer Efendi'nin şöyle bir güzel, hikmetli bir sözünde paylaşmak isterim hocam. Diyor ki Muzaffer Ozak Efendi, Ramazan geldi, kadrini bil. Çok çabuk geçer. Ömür de böyle çok çabuk geçer, Ramazan yine gelir deme. Giden Ramazan bir daha gelmez.
Tabii.
Gelecek Ramazan başka bir Ramazandır. Ramazan kıyamete kadar gelecek. Fakat bu Ramazan belki senin son Ramazanındır.
Ya. Bir daha geleceğini bilmiyoruz. Şimdi mecburen benim aklıma Bektaş fıkrası getirttin. Efendim işte mübarek Ramazan geldi geçti, bir gün bile oruç tutmadın demişler Bektaşi'ye. O da demiş ki, o mübarek demiş, her yıl gelir gider. Ben bir gidersem daha gelmem demiş.
Evet. İşte şeyde yine hocaya, Nasrettin Hoca'ya sormuşlar ya, hocam demişler, acaba bir Ramazan-ı Şerif'i daha uğurladık. Ramazan mübarek bizden memnun oldu mu, memnun kaldı mı? Ya demiş, memnun olması, hoşnut kalması her yıl 10 gün önce gelir mi?
10 gün önce gelir miydi demiş. Tabii tabii, eyvallah.
O misal. Hocam tabii daha Ramazan ayı içerisinde önümüzdeki programlarda yine Ramazan medeniyetimizden tabloları inşallah sizden dinleriz, istifade ederiz. İçerisinden geçtiğimiz günler iki önemli değerimizin vefatlarının seneye devresini idrak ettiğimiz günler. 13 Haziran 1987 tarihinde bir fikir işçisi, mütecessis bir fikir işçisi, bu ülkenin münevveri Cemil Meriç'i Hakk'ın rahmetine uğurladık. 14 Haziran 1992'de de hayatını davasına adayan, iman ve Kur'an hizmetine vakfeden merhum avukat Bekir Berk Bey'in seneyi devriyesiydi. Onu da rahmetle yad edelim.
Rahmetle yad edelim. Günler ne çabuk geçiyor. Bakınız neredeyse 30 sene oldu değil mi? 1987 evet.
29 sene olmuş Şemil Meriç Göçeli.
İşte ya, takriben işte 30 tabii. Sene. Yıllar ne çabuk geçiyor. Evet, önümüzdeki günlerden birinde cumartesi olması lazım. Hı hı. Sayın Yavuz Bahadıroğlu ve Mustafa Armağan'la birlikte Cemil Meriç hakkında bir program yapılacak.
Televizyonda, televizyonda siz de misafir katılacaksınız evet, o programa. Bu derin tarih programında Cemil Meriç'i konuşacaksınız.
Derin tarih programında inşallah. Evet.
Cemil Meriç deyince hocam, mesela dinleyenlerimizden, şimdi Cemil Meriç vefat edildi 30 sene olmuş. Ama yeni nesil tabii ne kadar tanıyor, ne kadar biliyor. Belki eserleriyle yeni yeni tanışma imkanları oluyordur.
Evet, evet.
İlk mesela Cemil Meriç okumalarına şu kitabından başlasanız daha iyi olur diyeceğiniz bir eser Bu Ülke Midir?
Yani
Kültürden İrfana mıdır?
Şöyle söyleyeyim, tabii okuyucunun ihtisas alanı, meşrebi, efendim ilgisi tarafımızdan bilinmediği için bir genel tavsiye yapmamız gerekiyor.
Tabii.
Ama benim şahsi eğilimim, yani bu ülkeden başlamak lazım. Cemil Meriç Batı'yı da Doğu'yu da çok iyi bilen bir insan, belli bir seviyenin altında kalan kimselerin Cemil Meriç'i anlamaları biraz zordur. Şöyle bir tehlike var Cemil Meriç'in kitaplarını okuma esnasında ortaya çıkan şöyle bir tehlike
nedir
vardır. Efendim, ben bunu anlayamıyorum der, yarıda bırakabilir. Hı hı. Hatta başlarken de bırakabilir. Hayır, böyle yapmasınlar. Hepsini anlamak zorunda değiller. Yani sofraya bir yemek getirilir. 4 çeşit yemek var kardeşim. Hepsini yiyemezsiniz. Hı-hı. Doyacağınız kadar. Yani anlayacağınız kadar Hı-hı. okuyacaksınız. Hı-hı. Cemil Meriç'in kitapları böyle. Efendim, hiçbirimiz onu o kitapları sadece Cemil Meriç'in değil, tabii. diğer alimlerin,
yani
hocaların...
Fazla da öyle.
Tabii, tabii. tabii. Efendim öyle bir hataya düşüp de okumamazlık etmesinler, vazgeçmesinler, sabırlı olsunlar, tekrardan usanmasınlar, lügat bulundurmayı adet haline getirsinler, tecessüslerini diri tutsunlar, o zaman hangi kitabından başlarlarsa başlasınlar. Ama daha kolay olması için ben bu ülkeyi tavsiye ederim. Bu ülke çünkü biraz daha kısa cümlelerle yazılmıştır, vurucu hı hı. cümlelerle. Efendim, daha kolay olur, hoş gelir kanaatindeyim.
Evet, siz hocam bu ülkeden mi böyle ezbere okumalar yapardınız mesela?
Tabii tabii, ondan da mağaradakiler var mı? Evet. Orada çok güzel.
Cemil Meriç'e yaptınız mı bizzat kendisi, efendim sizin kitabınızdan? İşte şu sayfaları böyle ezbere.
Tabii tabii okudum bunları ama daha önce de konuştuk, bilmiyorum tekrar Hı. gerekir mi? Kitap halinde Hı. çıkmadan önce de, kitap olmadan, kitap halinde yayınlanmadan önce de zaten makalelerini okumuştum ben. Hı. Dergilerde işte Hisar dergisinde, Kubbe Altı dergisinde, Milli Eğitim dergisinde, efendim işte Sebil Hı. gazetesinde, Yeni Devir gazetesinde yayınlanan makalelerini daha lise yıllarında hı hı. öğrenciyken büyük bir zevkle takip ederek okuyordum. Hatta o zaman bazı makaleler zihnime nakşedilmişti. Halen bile ezberimdedir. Mustaripler başlığını evet. taşıyan makale tamamen neredeyse ezberimdedir. 1978'de yayınlanmış olması gerekiyor Kubbe Altı Akademi Mecmuası'nda. Tanzimatçıları yeren bir makaledir hmm. o. Tanzimat uçurumu açılan bir dehliz, bu tereddiler berzahında düşe kalka ilerleyen kervanın öncüsü ulema değil artık. 3-5 şair, 1-2 gazeteci, yani bir avuç kalem efendisi. Hepsinin ortak vasfı batıcılık. Onun için onlara müstarip diyoruz. Birer çocuk değil müstaripler, şımarık, hayalperest. Mefhumlarla ve müesseselerle oynuyorlardı. Bin bir hayalle yelken açtıkları küfür diyarından kanatları kırık, kalpleri mahzun döndüler. Kimdi Mustafa Reşit Paşa? İngiliz emperyalizminin zıpçıklı bir temsilcisi diye başlayan makale.
Evet.
Sonuna kadar.
Ne kadar dikkatli okumuşsunuz ki hocam, o evet. makaleler böyle hafızanıza nakşolmuş.
Okutturdu bana. Ben okumadım.
Siz tabii bizzat Cemil Meriç'e de çok uzun süre kitap okudunuz.
Tabii tabii kitap okuduk, evet.
Erenköy'deki.
Epey kitap okuduk. Göztepe.
Göztepe'de.
Göztepe, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi. No 4 bölü 1 bak adresini verdim, gidebilirsin.
Evet, mekanı cennet olsun. Amin, hem Cemil amin. Meriç Üstad'ın hem eyvallah. Merhum avukat Bekir Berk Bey'in.
Bekir Bey'le tanıştık. Hatta bir kitabını da imzalamıştı bana. Evet, Allah rahmet etsin. Onun da tabii hukuk mücadelelerine şahit olduk. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin avukatlarındandı. Cevval bir insandı. Efendim önce milliyetçilik bir özel milliyetçilik faaliyetlerinin olduğunu biliyoruz. Mareşal Fevzi Çakmak'ın cenazesine katılmış. Cevval bir Karadeniz insanıydı yani.
Evet.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için.
Eyvallah.
Ramazan-ı Şerif'iniz tekrardan mübarek olsun hocam.
Amin. Hepimizin inşallah. Hepimizin mübarek
çok sağ
olsun.
Olun. Eyvallah. Bu arada TRT Diyanet ekranlarında da sahur programlarında Ayasofya'dan iftarda
5'er dakikalık naklen yayın yapılıyor sahurda.
Sahurda. Doğru. Sahurda. Her gece Dursun Gülek hocamızı TRT Diyanet'te de sahur özel programında Ayasofya Camii'nden daha çok Ayasofya ile alakalı verdiği bilgilerin olduğu, sohbetlerin olduğu bir programda izleyebilirsiniz. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da bir kültür dünyamızdan manzaralar programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Kıymetli kültür tarihçimiz Dursun Gülek Bey'e teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatlerde bu gönül frekansında tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla Allah'a emanet olun efendim.